Markos 11. bölümdeyiz. Şimdi Rabbimizin yeryüzündeki yaşamının son günlerine geliyoruz. Bu bölümü şu şekilde ayırabiliriz. 1. İsa kendisinin beklenen Mesih olduğunu Yahudi ulusuna açıkça bildirir. 2. İsa incir ağacını yargılar. 3. İsa tapınağı arıtır. 4. İsa dua hakkında konuşur. 5. İsa Yahudi din önderlerini zor duruma koyar. Bu 11. bölümde İsa'nın Yeruşalim'de geçirdiği 3 gün konu olmaktadır. Birçokları bu bölümde İsa'nın Yeruşalim'e girişini zafer girişi diye beyan ederler. Bence asıl zafer bu girişle değil, Golgota'da İsa çarmıh üzerinde öldüğü zaman beyan edildi. Sıpa üzerinde Yeruşalim'e girişiyle yeryüzündeki hizmetinin sona ermekte olduğunu ve çarmıh ölümüne gideceğini belirtiyor ve kendisini bu şekilde sunuyordu. Ölümüyle kralların kralı ilan edilecekti ama Yeruşalim halkı kendilerini ziyarete gelen krallarını tanımadılar. Aslında İsa'nın Yeruşalim'e girişi horlandı ve kendisi reddedildi. Yine dikkate değer bir nokta var burada. İsa Yeruşalim'e tek bir kez girmedi, 3 kez girdi. İlk defa Şabat yani cumartesi günü girdi ve geri Beytanya'ya döndü. İkinci gün pazar günü yine Yeruşalim'e girdi. Tapınağa girip satıcıları oradan kovdu. Sonra Markos İsa'nın o akşam kentten ayrıldığını yazar. Bir de pazartesi günü yine Yeruşalim'e girdi ve kent için ağladı. Şimdi Markos'un bu 11. bölümünde yazılı olanlara bakalım. Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytinlik Dağı'nın yamacındaki Beyt Faci ile Beytanya'ya geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi diyor 1. ayette. Son birkaç bölümde İsa'nın Yeruşalim'e doğru yolculuk etmekte olduğunu hatırlarsınız. Hem coğrafi hem de zaman açısından ölüme yaklaşıyor ve bunu bilinçli olarak yapıyordu. Bu yeryüzündeki yaşamının son birkaç günüdür. Bugün Yeruşalim'e gidecek olsak Zeytinlik Dağı'nı, Beyfacı ve Beytanya'yı görebiliriz. Bunlar Yeruşalim yakınlarında yerlerdi. İsa iki öğrencisini görevlendirerek karşınızdaki köye gidin diye buyurdu. Oraya varır varmaz bağlı duran bir sıpa göreceksiniz. Şimdiye dek kimse ona binmemiştir. Onu çözüp getirin. Eğer biri size neden yapıyorsunuz bunu diye sorarsa bu Rab için gereklidir. Hiç gecikmeden onu yine buraya gönderecek deyin. Markos 11, 2 ve 3. ayetler. Tanrı özünden dünyamıza gelip insan bedenine bürünen İsa'nın sergilediği tanrısal özelliklerden biri her şeyi bilmesiydi. İsa bir falcı gibi kapalı sözlerle ya da ima ederek konuşmadı. Tam bir dakiklikle doğaüstü bilgisiyle ileriyi görerek sıpayı nerede, ne durumda ve nasıl bulacaklarını iki öğrencisine açıkladı. Hayvanın sahipleri belki daha önce İsa'nın hizmetinden bereket almış kişilerdi. Bunu bilmiyoruz ama belki bu nedenle itiraz etmediler. Bunu da bilmiyoruz. Aynı zamanda unutmamalıyız ki İsa'nın ünü çevreye yayılmıştı. Büyük bir yetkiyle öğrencilerine verdiği buyruğu yerine getirirken sıpanın sahipleri kendilerine verilen açıklamada tanrısal bir yetki görmüş olmalılar. Bu olay öğrenciler üzerinde o kadar büyük bir etki yaratmış olmalı ki müjde yazıcılarının dördü de olayı kaleme almışlardır. Öğrenciler gidip ön kapının açıldığı sokağın ağzında bağlı bir sıpa buldular. Onu çözüyorlardı ki orada duran bazı kişiler sıpayı çözüp de ne yapacaksınız diye sordular. Öğrenciler İsa'nın salık verdiği gibi adamları yanıtladılar. Adamlar onları bıraktı. Markos 11, 4-6 ayetler arası. Öğrenciler sadece kendilerine verilen emri yerine getirdiler. Acaba bunu nasıl yapacağız? Ya vermezlerse diye kafa yormadan kendilerine söyleneni yaptılar. Rab bizi belli bir iş için görevlendirdiği zaman değerli dostum, bize düşen işi yapmamız yeter. Gerisini ayarlayacak olan Rabbimizin kendisidir. Sıpayı İsa'ya getirdiler. Hayvanın üstüne kendi giysilerini koydular. İsa bindi. Birçok kişi giysilerini yolun üstüne serdi. Bazıları da tarlalardan kestikleri fundaları yola dizdiler. Önde yürüyenler, geriden gelenler de bağırıyorlardı. Hozanna, Rabbin adıyla gelen kutludur. Atamız Davut'un gelen hükümranlığı kutludur. En yücelerde hozanna. Markus 10, 7-10 ayetler arası. Belki hayvanın üstüne serilen giysiler bir semer işini görebilirdi ama yolun üstüne serilen giysiler bir şeref ve saygı, sevgi gösterisiydi. Roma imparatorları için yapılan gösterilerle kıyaslandığı zaman İsa'nın Yeruşalim'e girişinde sergilenen sevgi gösterisi gölgede kaldı denilebilirdi. Ancak önemli belirtilmesi gerekiyor ki zafer İsa'nın Yeruşalim'e girişinde değil, Golgota tepesinde çarmıh üzerinde sergilendi onun zaferi, yengisi. Halk İsa'yı dünyasal bir kurtarıcı olarak görüp hozanna, yani yalvarırız bizi kurtar diye haykırırken, İsa göksel bir kurtarıcı olarak Golgota denilen tepede tüm insanlara günahtan kurtuluşu sağlayacaktı. Kendi canını vererek. Hozanna diye ona kurtarıcı gözüyle bakan bu halk, birkaç gün sonra onu çarmıha ger, onu çarmıha ger diye ölümünü isteyecekti. İşte bu insanın doğasında yatan, evet, özellik. İnsanın yapısı böyledir. İsa'nın Yeruşalim'e bu şekilde girişinden herkes memnun değildi. Luka bu olayı anlatırken şu ayrıntı eklenmektedir. İsa'nın insanlar önünde bu denli yüceltilmesine dayanamayan bazı ferisiler, yani din adamları, İsa'ya öğrencilerini azarlamasını söylediler. Ama İsa onları böyle bir sevinç ve tezahüratın kaçınılmaz olduğunu söyleyerek şöyle yanıtladı. Size derim ki bunlar susarlarsa taşlar bağıracaktır. İsa Yeruşalim'e girdi. Tapınağa gitti. Her şeyi gözden geçirdi. Akşam vakti olduğundan 12'lerle birlikte Beytanya'ya gitti diyor 11. ayet. Burada öneme alınması gereken iki şey vardır. Birincisi Şabat günü olduğuydu. Şabat, yani cumartesi, Yahudilerin haftalık kutsal günüydü. Para bozanlar, satıcılar ve hayvanlar orada değillerdi. Her şeyi gözden geçirdi sözü sadece Markos tarafından yazıldı. Bu son günlerde olaylar çabuk gelişiyor, hızla Golgota'ya doğru ilerliyordu. Biliyorsunuz İsa Mesih Golgota'da çarmıha gitti. İsa geceyi Yeruşalim'de değil, Beytanya'da büyük bir olasılıkla Lazar, Meryem ve Marta'nın evinde geçiriyor. Ertesi gün Beytanya'dan dönerlerken İsa acıktı. Uzakta yaprak açmış bir incir ağacı gördü. Belki incir vardır diye ona yaklaştı. Ağaca vardığında yapraklardan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. İsa ağaca, artık sonsuza dek senden kimse meyve yiyemesin dedi. Öğrencileri bu sözü duydular diyor Markos 11, 12-14 ayetler arası. Bazı olaylardan gereğinden fazla anlam çıkarmaya kalkarsak kendimizi bir çıkmazda bulacağız. İsa neden acıktı? Misafir kaldığı evde ona iyi bir kahvaltı vermemişler miydi? Ya da madem ki incir mevsimi değildi, öyleyse İsa neden ağaçta incir bulacağını umdu gibi sorularla kafamızı karıştırabiliriz. Olayı en basit şekilde yorumlamak gerekirse, incir ağacı İsrail halkını simgelemektedir. Bunu başka yoldan yorumlayanlar olacaktır. Bazen kutsal kitapta olaylar öyle şekilde yazılıyor ki, bir elmas parçası gibi çeşitli yönlerden görülebilir. Her yönünde ayrı bir güzellik var ama elmas parçası değişmez. Burada bize önemli bir ders, bir elmas parçası vardır. İsrail halkı dış görünüşünde, yani dallarındaki yapraklarında meyve veriyormuş gibi gözüküyordu. Bugün kendi topluluğumuza, özellikle Batı dünyasındaki kiliselere baktığımızda aynı durumu görmüyor muyuz? Dış görünüş dinselliğin örneği olabilir ama meyve var mı? Meyve vermeyen ağacı keserler. İsa'nın "bundan böyle hiçbir vakit hiç kimse senden incir yiyemesin" sözü bunu belirtti. İsa'dan 70 yıl sonra Yeruşalim Romalılar tarafından yerle bir edilecekti, yıkılacaktı, yakılıp yıkılacaktı. İsa'nın simgesel biçimde incir ağacına uyguladığı yargı, gerçekte İsrail halkı üzerine gelecek yargının verilmesiydi. Vahiy kitabında buna benzer bir yargı Laodikya Kilisesi topluluğuna uygulandı. Yüceltilmiş Mesih bu topluluğa şöyle seslendi: "Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya da sıcak olaydın ama ne soğuk ne sıcak. Ilık olduğundan seni ağzımdan kusacağım. Çünkü şöyle diyorsun: zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye gereksinmem yok ama düşkün, acınılacak durumda, yoksul, kör, çıplak olduğunu bilmiyorsun." Bu aynı düşünce Yeşaya peygamber aracılığıyla İsrail halkına şöyle duyuruldu. Rab diyor ki: "Bu halk bana yaklaşıp ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da insanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur." Acaba bizim de konumumuz bu mu değerli dostum? Unutmayalım ki meyve vermeyen dal kesilir, budanır, atılır. Yeruşalim'e vardılar. İsa tapınağa girdi. Tapınakta alışverişle uğraşanları dışarı attı. Para bozanların masalarını, güvercin satıcılarının koltuklarını devirdi. Hiç kimsenin tapınaktan bir şey geçirmesine izin vermedi. Onlara öğreterek şöyle dedi: "Kutsal kitapta yazılmamış mıdır? Evime tüm ulusları kapsayan dua evi denecektir. Ama siz onu eşkıya yatağı yaptınız." Markos 11, 15, 17 ayetler arası. Bu olay genel olarak tapınağın temizlenmesi diye bilinir. İsa bunu ilk kez mi yapıyor? Yuhanna'ya göre İsa tapınağı yeryüzündeki hizmetine başladıktan az sonra temizledi. Şimdi yeryüzündeki hizmeti sona ermek üzereyken orayı bir kez daha temizliyor. Dünyada son birkaç günü kalmıştı ve bunları Yeruşalim'de geçirirken ikinci gün, yani pazar günü tapınağı temizledi. Para değiştirenler, para bozanlar şimdi yerlerini tapınakta almışlardı. Acaba para değiştirenler orada ne yapıyorlardı? Tapınakta geçerli sayılan belli bir para vardı. Kutsal sayılmadığı için yabancı para kabul edilmezdi. Yani bir açıdan döviz tapınakta geçersizdi ama para değiştirenler bu durumu kendi yararları için kullanıyorlardı. Yabancı ülkelerden tapınağa gelen Yahudiliğe geçmiş yabancılar ya da gurbetçi Yahudiler dövizlerini ancak tapınaktaki para değiştirenlerin masalarında bozabiliyorlardı. Tabii günümüzde borsacılıkta olduğu gibi o günlerde de bir komisyon meselesi araya girerdi. Herhalde önceleri tapınakta iyi bir hizmet olarak başlayan bu yöntem daha sonra sömürücülüğe dönüştü. Bu nedenle ise bu konuda "siz tapınağı bir eşkıya yatağı yaptınız" diye onları oradan kovdu. Çünkü orası dinin istismar edildiği bir yere dönüşmüştü. Değerli dostum, günümüzde de din acımasız şekilde istismar edilmektedir. Cennetten yer satmayı alın da muska yapmaya kadar din ve inanç istismar edilmektedir. Hangi din olursa olsun, o din içinde bazı açık gözler para kırma yollarını arıyorlar. Senin dini duygularını okşayan her söze inanma değerli dostum. İsa Mesih yeryüzünde geçirdiği günlerin sonuna doğru Yeruşalim'e girdiği zaman bir zafer girişi değildi bu. Aslında Yeruşalim halkı onu reddetti. Onun zaferi Golgota'da çarmıh üzerinde oldu. Ama onun tam zafer dönüşü, yengi dönüşü ileride olacaktır. Rab kendisi buyruk çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borusuyla gökten inecek diye yazar İncil bu konuda. Golgota'dan sonra yaklaşık 2000 yıl süresi içerisinde İsa Mesih'e iman etmiş olan milyonlarca Mesih bağlıları o görkemli günde Rablerini karşılamaya çıkacaklardır. Dostum, asıl zafer gelişi o günde olacaktır. Önce Mesih'te ölmüş olanlar dirilip onu karşılayacaklar. Sonra yaşamakta olan Mesih bağlıları göz kırpmasından daha kısa bir anda değiştirilip yüceltilmiş bedenleriyle Rabbi karşılamaya çıkacaklar. Rab ise tümünü yepyeni bir yere, yepyeni bir yaratılışa getirecektir. Kutsal kitap bu yeni yere yeni Yeruşalim der. İşte tam zafer girişi orada olacaktır. Ama yine de ise göksel tapınağı temsil eden yersel tapınağın bir eşkıya yatağı gibi kullanılmasına göz yumamazdı. Başkahinlerle dinsel yorumcular İsa'nın bu sözlerini duyunca onu yok etmenin yollarını araştırmaya koyuldular. Ondan korkuyorlardı çünkü tüm topluluk onun öğretişine şaşırıyordu. Akşam bastırınca kentten ayrıldılar. Markos 11-18-19 ayetler. Başkahinler ve din bilginleri onun suçlamalarından korktular. Onu yok etmeyi istiyorlardı ama halkın ona hayranlıkla bakmasından dolayı bunu yapamadılar. Akşam olunca kentten ayrıldı diyor. Grekçe fiilin zamanı bunun onun alışkanlığı belki de güvenliği nedeniyle olduğunu akla getirir. Kendisi için korkmuyordu. Hizmetinin bir bölümünün öğrencilerini korumak olduğunu unutmayalım. Tabii aynı zamanda zamanı belirleyenin de İsa olduğunu unutmayalım. Vaktinden önce düşmanlarının isteklerine teslim olmak İsa için gülünç olurdu. Bu olayların ışığında şimdi Mesih'in yeryüzündeki Yeruşalim'de geçireceği üçüncü güne geldik. Markos yazıyor ki İsa ile öğrencileri sabahleyin yoldan geçerken incir ağacının kökten kuruduğunu gördüler. Petrus olanları anımsayarak İsa'ya bak Rabbi dedi lanetlediğin incir ağacı kurudu. Markos 11-20-21. Ayetler. Öğrencilerin özellikle Petrus'un hatırlama yeteneğine şaşmalıyız. Burada yine insanlık hali sergilenmekte. Olumsuz olaylar ne kolay hatırlanıyor değil mi? 5000 kişinin mucizevi bir şekilde doyurulduğu kolayca unutuluyor. Ama incir ağacının lanetlenmesi hemen anımsanıyor. İsa ağacı neden lanetlediğini açıklamıyor. Önce dediğim gibi kutsal kitap incir ağacını İsrail milletini simgeleyen bir şey olarak belirtir. Petrus'un şaşkınlığı doğaldı. Bir ağacın birkaç hafta içerisinde kuruduğuna tanık olabiliriz ama bir gün içerisinde kuruması doğaüstü bir olaydı. İlginç şekilde ise ne lanetleme ne de İsrail ulusunun sadakatsizliği üzerinde durdu. Konuyu imana ve duaya çevirdi. Onların bu incir ağacına şaşmaları Rabbin onlara dua konusunda bir ders vermesine neden oldu. İsa onları şöyle yanıtladı. Tanrı'ya imanınız olsun. 22. ayet. İsa Tanrı'ya imanınız olsun sözüyle başladı. Çünkü dua konusunda ilk adım iman ile atılır. İbranilere yazılan mektubun iman manşeti altına gelen 11. bölümünde yine aynı gerçek belirtilmektedir. Şöyle yazar. İman dışında Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Çünkü Tanrı'ya yaklaşanın ilkin onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendirdiğine iman etmesi gerekir. Sen Tanrı'ya dua ederken ona iman ile mi yaklaşıyorsun? Belki daha basit bir soru sormalıyım. Tanrı'nın var olduğuna gerçekten yüreğinin derininden inanıyor musun? Dua bu kadar basit ama aynı zamanda derin anlamlı bir yaklaşımla başlar. Böyle olmasaydı bazı Tanrı'ya iman etmeyenlerin dediği gibi biz de dua çıldırmış bir insanın kendi şahsıyla konuşmasıdır dememiz gerekirdi. İşte İsa böyle duadan söz etti ve sonra dedi. Doğrusu size derim ki her kim şu dağa yerinden kalk denize atıl dese, yüreğinde de kuşkuya şüpheye düşmese ve söylediği her şeyin olacağına iman etse dileği yerine gelecektir. Markos 11. bölüm 23. ayet. Tanıdığım bir Mesih bağlısı vardır. Bir gün dua konusu açılmıştı. O da bana başından geçenleri anlattı. Bir sabah sahilde bir yerde İncil okurken bu ayet gelmiş ve kendi kendine sormuş. Madem ki Rab diyor öyleyse neden olmasın? Önce denize atabileceği bir dağ aramış. Sonra vazgeçip yüzyıllar boyunca deniz dalgalarının yıpratamadığı büyükçe bir kayayı seçmiş. İman yoluyla bunu denize atmayı düşünüyormuş. Önemli olan kuşkuya düşmemesiydi. düşüncelerinde konsantre olmuş, sonunda kafasında kuşku olmayan bir anı yakalamış ve hararetle dua edip, "Ey kaya şimdi sökül ve denize atıl," diye dua etmiş. Ama kaya kılını bile kıpırdatmamış. "Ne oldu ya Rab? Kaya neden senin dediğin gibi denize atılmadı?" diye sormuş. İçinden sakin bir ses sanki konuşup demiş, "Yavrum, senin duan iman duası değil ki. Sahildeki şu kayayı bırak da kendi yaşamında aşamadığın dağları düşün. Hani şu günahın var ya, kaç yıldır üstesinden gelemiyorsun. Bir dağ gibi önüne dikilmiş, senin ruhsal yaşamında büyümene yol vermiyor. Önce şu günahın etkisinden kurtulmak için dua et, imanla dua et." Bu dostum, ruhsal yaşamına yararlı olan bir dersi iyi öğrenmişti. Değerli dostum, Rab dua sayesinde dağları yerinden söküp denize atamaz demiyorum. Ancak Mesih'in bu sözü çok kez yanlış anlaşılmaktadır. Mesih bağlısının dağları yerinden söküp denize atmasına gerek yoktur. Bunun kimseye bir yararı da yoktur. Ama ruhsal yaşamındaki dağları yerinden oynatıp zafer tacını kazanmaya ihtiyacı vardır. Rab'be örnek bir yaşamı sürdürmeye ihtiyacı vardır. Hayatındaki her tür bozukluğu söküp atıp Rab'bin sevgi ve doğruluk ilkesinde yürümeye ihtiyacı vardır. Paulus'un Efes'teki imanlara yazdığı gibi, "Babamız öz yüceliğinin zenginliği oranında ruh aracılığıyla sizleri iç yaşamınızda egemen kılacak güçle donatsın," diye dua edelim. Dağları yerinden oynatmışsın, neye yarar? Kime yarar? Ya yerinden söktüğün dağı nereye koyacaksın? Kardeşim, kutsal ruh aracılığıyla iç yaşamında güçlenmen ve bu güç sayesinde egemen olman daha önemli değil mi? İşte İsa'nın anlatmak istediği budur. İsa Mesih de aslında dağ örneğini verirken ruhsal yaşamda duanın etkisi konusunu ele almış ve sonra şöyle devam etmişti. "Onun için size diyorum ki, dua ettiğiniz ve dilediğiniz her şeyi aldığınıza iman edin. Dileğiniz yerine gelecektir." 24. ayet. İsa'nın tüm bu sözleri iman kapsamındadır. Mesih bağlıları olarak elimize sihirli bir lamba verip de "dile benden ne dilersen" şeklinde dua ediniz demiyor bize. "Tanrı'ya imanınız olsun," diye sözlerine başlayan İsa, edilecek duaların Tanrı isteği doğrultusunda olması gerektiğini belirtti. Bir açıdan bize diyor ki, Tanrı'nın isteğini bildiğinize iman ederek dua ettiğiniz ve bu şekilde dilediğiniz her şeyi aldığınıza iman edin. Dileğiniz yerine gelecektir. Bu şekilde dua eden Mesih bağlısı asla kendi bencil istekleri doğrultusunda dua etmiş olmaz. İsa dua konusunda konuşmaya şöyle devam etti. "Duaya durduğunuzda herhangi birine karşı bir şeyiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da suçlarınızı size bağışlasın. Ama bağışlamazsanız göklerdeki babanız da suçlarınızı bağışlamayacaktır." Markos 11, 25 ve 26. ayetler. Duanın duyulması ve yanıt verilmesinde koşul vardır. Kardeşini bağışlamazsan ve bunda direnirsen ruhsal yaşamında kısa devre yaratırsın. Kısa devre ruhsal yaşamının gücünü çekip alır. Bunu anlamak önemlidir. Tanrı bizi Mesih uğruna bağışlar. Evet dostum, duada koşul vardır. Mesih imanlısı olarak herhangi bir kardeşine karşı içinde acılık kökleri, kıskançlık, çekememezlik ve dedikodu düşünceleri varken dualarında Rab'den bağış dilemeye kalkışırsan önünde kocaman bir dağ göreceksin. Duanın en önemli koşuludur bu. Evet, İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman tüm günahlarımız bağışlanır ama burada dualarımıza yanıt alıp alamayacağımız konusunda konuşuyor. Efesoslar 4:32'de Paulus şöyle yazar. "Birbirinize karşı iyi yürekli olun, Mesih'te Tanrı'nın sizleri bağışladığı gibi siz de merhametle birbirinizi bağışlayın. Bu yoldan kurtulmuş oluruz. Ama sen ve ben yaşamımızda güçlü olmak istersek bağışlamalıyız. Biz kurtuluşu kayra aracılığıyla alıyoruz. Buna hiçbir şey katılmaz, bunda hiçbir koşul yoktur. Ama sen ve ben yaşamımızda güçlü olmak istersek, iman hayatında güçlü olmak istersek bağışlamalıyız. Basit ve açık bir sözdür bu. Kardeşini bağışlamazsan Rabbin bereketlerinden yararlanamazsın. Ruhsal yaşamında bir ilerleme olmaz ve huzurunu yitirirsin. Kurtuluş sevincini yitirirsin. Bu nedenle değerli dostum, Mesih inancında bağışlamak çok çok önemlidir. Yeniden Yeruşalim'e geldiler. İsa tapınakta dolaşırken başka eller, dinsel yorumcular ve ihtiyarlar ona yaklaştılar. Bu işleri hangi yetkiye dayanarak yapıyorsun diye sordular. Bunları yapma yetkisini sana veren kim? Markos 11:27-28 ayetler. Başka eller ve dinsel yorumcular hangi işlerden söz ediyorlardı? Markos'un kaleme aldığı olayları Matta ve Luka da yazarken, İsa'nın tapınakta öğretirken bunun kendisine sorulduğu belirtilir. Hangi yetkiyle öğretiyordu? Göksel öğretmen Tanrı özünden getirdiği iyi haberi duyurmakta, İsrail'in önde gelenleri de onun bu şeyleri öğretme yetkisi olup olmadığını sorgulamaktadırlar. Onlara göre ise Nasra kasabasının sıradan bir marangozuydu. Resmi bir eğitim görmemişti. Bir ilahiyat okulundan aldığı bir diploması yoktu. Elinde ne gibi yetkili belgeler vardı? Başkalarına öğretme ve tapınaktan satıcıları kovma yetkisini ona kim vermişti? Bunları bilmek istiyorlardı. Hangi din öğretmeninin okulundan mezundu? Din öğretimi verebilmesi için gereken belgeler neredeydi? İsa'nın yetkisini soruşturmaya gelmişlerdi. Yahudi din önderleri yetki vermeden kimse tapınakta öğretemezdi. İsa onları direktmen yanıtlamadı. Ben size bir soru sorayım dedi. Eğer sorumu yanıtlarsanız ben de size bu işleri hangi yetkiyle yaptığımı söyleyeceğim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı yoksa insanlardan mı? Bana yanıt verin. 29-30 ayetler. Onları şaşkına döndüren bir soruydu bu. Kendisindeki yetkinin kaynağının Yahya'ya verilen yetkiyi de sağladığını açıklıyordu. Bazen bir yetkili geldi mi onun yetkisini kanıtlayacak belgeye gerek yoktur. Yahya Tanrı'dan aldığı yetkiyle insanları vaftiz ediyordu. Binlerce insan onun eliyle vaftiz olmuş, Yahya'daki yetkiye tanıklık edebilir durumdaydı. Zaten ise Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı yoksa insanlardan mı diye sorarken tanrısal yetkinin onayının orada önlerinde halkın Yahya'yı kabul ettiği gerçeğinde bulunduğunu söylüyordu. Aralarında tartışmaya koyuldular. Eğer Tanrı'dandır diyecek olsak o bize öyleyse neden ona inanmadınız diye soracak. Yoksa insanlardandır mı desek. Halktan korkuları vardı çünkü herkes Yahya'yı peygamber olarak tutuyordu. İsa'yı yanıtlayarak bilmiyoruz dediler. İsa öyleyse ben de size bu işleri hangi yetkiye dayanarak yaptığımı söylemeyeceğim dedi. Markos 11:31-33 ayetler arası. Yahya resmi bir eğitim görmemişti ama yine de göksel yetkiye sahip olduğu herkesçe onaylanmıştı. Çünkü Yahya kutsal ruhla dolu birisiydi. Yahya ile ilgili bu kadar basit bir soruyu yanıtlayamadılar. O zaman Yahya'dan katlarca üstün olan bu kişinin yetkisini sorgulamaya ne hakları vardı? Tanrı sözünü öğretmek için gerekli olan en önemli şeylerden biri kutsal ruhla dolu olmaktır. Diplomalar, dereceler ve ödüllerden gelen yetki, kutsal ruhtan gelen yetkinin yerini asla alamaz. Bu din yorumcuları o kadar gururlu ve inatçıydı ki, kendi düşüncelerine göre bir söz kavgasında bile İsa'ya yenik düşmek istemediler. Oysa İsa onlara yeni bir fırsat veriyordu. Kendisinin gerçekten kim olduğunu, yetkisinin nereden geldiğini görüp ikrar etmeler için onlara bir kapı daha açmıştı. Ne yazık ki bu adamlar yalan söyleyip bilmiyoruz sözüyle cehalete sığındılar. İsa onlara kendi yetkisi konusunda bir yanıt vermedi çünkü yanıt gerekmiyordu. Değerli dostum, İsa Mesih yürekten arayış içerisinde olanların sorularını her zaman yanıtlar. Ancak onunla alay etmek niyetiyle soru soranları yanıtsız bırakır. Senin ruhsal konularda samimi soruların varsa Mesih sana samimi bir yanıt verecektir. Bundan emin olabilirsin.